Ayrım 7, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeano, sayfa 98. Pedernera. Leticia tarihini geçecek bir penaltı kurtardım. Kolombiya'dan yazdığı bir mektupta böyle diyordu genç Arjantinli. Adı Ernesto Guevara'ydı ve henüz Che olarak tanınmıyordu. 1952'de Güney Amerika yollarında maceraya atılmıştı. Leticia bölgesinde Amazon Nehri kıyılarında bir futbol takımının antrenörüydü. Guevara yol arkadaşına Pedernerita adını veriyordu ve ona daha uygun bir at bulamazdım. Adolfo Pedernera, River takımının makine grubunun beyniydi. Başlı başına bir orkestra olan bu adam, bir baştan bir başa tüm hücum hattı boyunca görev yapıyordu. Topu gerilerden taşıyıp getiriyor, iğne deliğinden geçecek milimetrik paslar veriyordu. Hızla atağa kalktığında rakiplerini şaşırtıyor, ileride kalecilerin korkulu rüyası oluyordu. Top oynama isteği bedeni de kaşıntı yapıyordu adeta. Maçların sona ermesini hiç istemiyordu. Hava karardığında antrenmanı bitirmesi için görevliler boşuna dil dökerlerdi. Onu futboldan koparmak imkansızdı. Çünkü futbol onun, o da futbolun ayrılmaz bir parçasıydı. Severino'nun attığı gol. 1943 yılıydı. Boca Juniors, Arjantin futbol klasiği olan River'ın makine grubuna karşı mücadele ediyordu. Boca 1-0 yenik durumdaydı. Bu sırada hakem, River ceza sahasının hemen dışından kullanmak üzere bir faul atışı verdi. Serbest atışı Sosa kullandı. Sosa topu doğrudan kaleye atmak yerine Severino Varela'ya doğru ortalamayı tercih etti. Top çok ileri düşmüştü. Doğrusu River savunmasının işi kolaydı. Çünkü Severino çok uzakta kalmıştı. Deneyimli golcü yükseldi ve savunma oyuncularının arasından uçarak kaleci mat eden müthiş bir kafa vuruşu yaptı. Seyirciler ona hayalet golcü adını veriyorlardı. Çünkü uçarak geliyor, bir anda kalenin önünde beliriyordu. Severino, yaramaz bir çocuğun yenilmez surat ifadesiyle ve başından hiç çıkarmadığı beyaz beresiyle Buenos Aires'e geldiğinde Uruguay'ın Penarol takımında bir hayli ün kazanmıştı ve yaşı biraz geçkinceydi. Boca'da da çok başarılı oldu. Montreal'a, mahallesine, arkadaşlarına ve elektrik şirketindeki işine geri dönmeyi sürdürdü. Bombalar. Savaş bütün dünyaya eziyet çektirirken Rio de Janeiro'nun günlük gazeteleri Mango Kulübü'nün sahasına Londra'nın bombardımanını duyurdular. 1943 yılı ortalarında takım Sao Cruzeiro ile maç yapacaktı. Bangu takımının taraftarları havaya 4000 havai fişek atacaklardı. Futbol tarihinin en büyük bombardımanıydı bu. Bangu takımının oyuncuları sahaya girdiğinde bu havai fişeklerin ışıkları saçılmaya başladı. Sao Cruzeiro'nun teknik direktörü futbolcuların soyunma odasında tuttu ve kulaklarını pamuk tüpalarıyla tıkattırdı. Havai fişek gösterisi devam ettiği sürece soyunma odasının olduğu kat, duvarlar ve futbolcular tir tir titrediler. Hepsi de başları ellerinin arasında, dişleri kenetlenmiş, gözleri sıkı sıkıya kapalı olarak yere çömelmişlerdi. Kendilerini Dünya Savaşı'nın ortasında kalmış gibi hissediyorlardı. Tir tir titreyerek sahaya çıktılar. Sahrası olanın sarı nöbeti, olmayanın ise sıtma nöbeti tutulmuştu. Gökyüzü yanan barutun etkisiyle siyah boyanmıştı. Bangu kulübü büyük bir farkla maçı aldı. Kısa bir süre sonra Rio de Janeiro ve San Pablo takımları bir maç yapacaklardı. Yine bir savaş ortamı yaşandı. Günlük gazeteler Pearl Harbor'a saldırıyı, Leningrad kuşatmasına ve öbür felaketlere benzer haberleri duyurdular. San Pablo takımı Rio'da onlar hiçbir zaman duyulmamış dehşetli bir gürültünün beklediğini biliyordu. O zaman San Pablo'nun teknik direktörünün aklına çok parlak bir fikir geldi. Soyunma odalarında kapalı kalmak yerine oyuncular Rio de Janeiro'nun futbolcularıyla birlikte aynı anda sahaya girecekler ve böylece bu bombardıman onları korkutmak yerine onlara hoş geldiniz diyecekti. Öyle de oldu ama yine de San Pablo maçı 6-1 kaybetmekten kurtulamadı. Demiri rüzgara dönüştüren adam. Eduardo Chillida bir Bask şehri olan San Sebastian'da Real Sociedad'ın kalecisiydi. Uzun boylu ve zayıftı. Topu rakibinden kendini özgün bir şekilde çalardı ve Barcelona ve Real Madrid kulüpleri de ona göz koymuşlardı. Futbol uzmanları onun Zamora'nın yerini alacağını söylüyorlardı. Ama Alanya'sının onun için başka planları vardı. 1943 yılında adı haklı olarak kemik kırığına çıkmış olan bir rakip ileri uç oyuncusu onun dizini darmadağın etti. 5 ameliyattan sonra Çili de futbola veda etmek zorunda kaldı ve heykeltıraşlığa başlamaktan başka çaresi kalmadı. Böylece yüzyılın en büyük sanatçılarından biri doğdu. Çili de hep ağır malzemelerle çalıştı. Onun çalıştığı malzemeler toprağa atıldığında saplananlardandı. Güçlü elleriyle malzemeler havaya atıyor ve yeni mekanlar ortaya çıkaran demir ve beton eserler ortaya koyuyordu. Aynı mucizeleri eskiden futbolda elleriyle değilse de bedeniyle yaratıyordu. Grup terapisi. Enrico Pichon Rivera bütün hayatını insan mutsuzluğunun sırlarını kavramaya ve iletişimsizliğin neden olduğu karamsarlığı ortadan kaldırmaya harcadı. Kendine futbol konusunda iyi bir müttefik buldu. 40'lı yıllarda Bichon Rivera akıl hastanesindeki hastalarından oluşan bir futbol takımı kurdu. Arjantin kıyılarının sahalarında futbol oynatarak topluma kazandırmaları için bu delilere en iyi terapi uygulanıyordu. Futbol takımının stratejisi benim en öncelikli görevimdir diyordu. Takımın hem antrenörü hem de golcüsü olan psikiyatrist. Yarım yüzyıl sonra biz kentlerde top yokun yeri deli sayılırız. Ama hepimize yer olmadığından çoğumuz tımarhane dışında yaşıyoruz. Yaşam alanımız otomobillerle daraltılmış, şiddetin etkisiyle köşeye sıkıştırılmışız. İletişimsizliğe mahkumuz. Her geçen gün daha da üst üste yığılıyoruz ve yaşam alanımız daralıyor. Birbirimizi görmeye bile vaktimiz yok. Futbolda da tüm öbür şeylerde olduğu gibi üreticiden çok tüketici var. Herhangi bir kişinin küçük bir futbol maçı düzenleyebileceği bütün boş araziler betonla kaplandı. İş hayatı futbol oynanabilecek vakitleri yok etti. Halkın çoğunluğu futbol oynamak yerine her geçen gün sahadan daha da uzaklaşarak futbol oynayanları televizyonlardan ya da tribünlerden seyrediyor. Futbol bir karnavala, yığınlara hitap eden bir gösteriye dönüştü. Karnavallarda artistleri seyretmekten başka sokaklara çıkıp dans eden, şarkı söyleyenler olduğu gibi futbolda da profesyonel futbolcuları seyredip onlara hayran olmaktan başka salt eğlence amacıyla kendilerini başrol oyuncusuna dönüştüren seyirciler de yok değil. Yalnızca çocuklar değil. İyi kötü, futbol oynanabilecek sahalar ne kadar uzak olursa olsun mahalle arkadaşları, fabrika işçileri, aynı büroda çalışanlar ya da aynı fakülteye gidenler hala top oynayarak eğlenebilmek için yorgunluktan bitkin düşene dek maçlar düzenliyorlar. Sonra da yenenlerle yenilenler hep birlikte bir profesyonel futbolcuya yasak olan içki ve sigara, güzel bir ziyafet gibi zevkleri paylaşıyorlar. Bazen kadınlar da bu eğlencelere katılıp onlar da gol atabiliyorlar. Ama genel itibariyle maço eğilim onları bu tür kutlamalardan uzak tutuyor. Martino'nun golü. 1946 yılıydı. Uruguay'ın nasyonel takımı Arjantin'in San Lorenzo takımını yeniyordu. San Lorenzo, René Fonton ile Rinaldo Martino'nun tehditlerine karşı savunma hattını kapatmışlardı. Bu iki futbolcu topu koşuşturmalarıyla ve gol atmak gibi kötü bir alışkanlığa sahip olmalarıyla ün kazanmışlardı. Martino sahanın kenarına geldi. Orada topu gezdirmeye başladı. Sonsuz süresi varmış gibi görünüyordu. Aniden Fonton'un sağ ucu ışınlandı. Martino durdu, kafasını uzattı ve ona baktı. Bu aşamada Nacional'in savunma oyuncuları hep birlikte Fonton'un üzerine çullandılar. Öbürleri av köpeği gibi arkadaşını takip ederken Martino, kafesine giren bir muhabbet kuşunun edasıyla ceza sahasına girdi. Karşılık savunma oyuncusundan sıyrıldı, vurdu ve gole attı. Gol, Martino'nun eseriydi ama rakibi yanıltmayı beceren Fonton'un de katkısı büyüktü. Helano'nun golü. Fred gol attı. Helano'nun sırtı kaleye dönüktü. Top yukarıdan geldi. Topu göğsüyle durdurdu ve yere düşürmeden döndü. Bedeni yay gibi gerilmişti. Göğsünde top olduğu halde yoluna devam etti. Kaleyle arasında müthiş bir kalabalık vardı. Flamengo'nun sahasında adeta tüm Brezilya nüfusu kadar insan birikmişti. Topu yere indirirse kaybetmesi işten bile değildi. Helano bu şekilde arkaya doğru eğik halde yürümeye başladı ve topu göğsünde taşıyarak tüm düşman hatlarını yardı. Ona faul yapmadan topu kimse alamıyordu ve olay ceza sahasının içinde geçiyordu. Helano kalenin önüne geldiğinde bedenini düzeltti, top ayaklarına doğru süzdü ve müthiş bir şut çekti. Helano Fratus'un çingeneye benzeyen bir yönü vardı. Yüzü ama statlarda gerçek bir yıldızdı. Bir gece tüm parasını bir kumarhanede bir yitirirdi. Başka bir gece kim bilir nerede yitirdi yaşama sevincini. Son gecesinde ise bir yoksullar yurdunda sayıklayarak öldü. 50 Dünya Kupası. Renkli televizyon piyasaya henüz çıkıyordu. Bilgisayarlar sahnede bin toplama yapıyorlardı. Marilyn Monroe Hollywood'da görünmeye başlamıştı. Buñuel'in Unutulmuşlar filmi Cannes'te saygı uyandırıyordu. Fangio'nun otomobili Paris'te zafer kazanmıştı. Bertrand Russell Nobel ödülünü alıyor, Nerido Genel Şarkı adlı kitabını yayımlıyordu. Onetti'nin Kısa Hayat adlı romanının Octavia Paz'ın Yalnızlık Dolambacı'nın ilk baskıları piyasaya henüz çıkıyordu. Puerto Rico'nun bağımsızlığı için yıllarca mücadele veren Albizu Campos, Birleşik Devletler'de 79 yıla hapse mahkum edilmişti. Bir muhbir tarafından ihbar edilen Güney İtalyalı efsanevi haydut Salvatore Goeliona, polis kurşunlarıyla delik deşik edilmişti. Çin'de Mao hükümeti çok eşliliği ve çocuk ticaretini yasaklayarak ilk icraatlarına başlıyordu. Futbol oyuncuları Dünya Savaşı nedeniyle verilen uzun bir aradan sonra 4. Rimet Kupası için mücadele etmek üzere Rio de Janeiro'ya inerlerken Kuzey Amerika birlikleri de Birleşmiş Milletler'in bayrağına sarılı olarak kan ve ateşle Kore Yarımadası'na giriyorlardı. 7 Amerika ülkesi ve yıkıntılar arasından henüz kurulmuş olan 6 Avrupa ülkesi 1950'de Brezilya'da düzenlenen turnuvaya katıldılar. FIFA, Almanya'nın oyunlara katılmasını yasaklamıştı. İngiltere ise ilk kez bir Dünya Kupası'na katıldı. O güne kadar İngilizler bu tip mücadelelere katılmaya değer bulmamışlardı. İster inanın ister inanmayın, İngiliz takımı Amerikalılar karşısında yenilgiye uğradı. Kuzey Amerika'nın zafer golünü atan da General George Washington değil, Haiti'li zenci santrafor Larry Jenkins'tı. Final maçını Brezilya ve Uruguay Maracana'da oynadılar. Ev sahibi takım o gün dünyanın en büyük stadyumunun açılışını yapıyordu. Brezilya'nın kazanacağı kesindi ve final bir şenlik havasıyla geçti. Tüm rakiplerini ezip geçen Brezilyalı oyunculara maçtan bir gün önce arkasında dünya şampiyonlarına yazan altın saatler hediye edildi. Günlük gazetelerin ilk sayfaları önceden basılmıştı. Festivalin başını çekecek olan uçsuz bucaksız karnaval konvoyu bile hazırdı. Kaçınılmaz zaferi iri puntolarla kutlayan 500 bin tişört de çoktan satılmıştı. Brezilyalı Friaça ilk golü attığında 200 bin kişinin hep bir ağızdan gürlemesi ve atılan havai fişekler sonucu anıtsal stadyum sarsıldı. Ama daha sonra Schiaffino'nun attığı beraberlik golü ve Giega'nın çapraz şutu şampiyonluğu 2-1 galip gelen Uruguay'a kazandırdı. Giega'nın attığı gol Maracana'ya sessizliğe gömdü ve bu futbol tarihindeki en muhteşem suskunluktu. Maçı bütün ülkeye naklen anlatan Acuña de la Brasil'in bestecisi Ari Barroso maç yorumculuğu işini bırakmaya karar verdi. Son düdük çalındıktan sonra Brezilyalı futbol yorumcuları bu yenilgiyi Brezilya tarihinin en kötü trajedisi olarak nitelendirdiler. Jules Rimet kendi adını taşıyan kupaya sarılmış olarak perişan bir halde sahada dolaşıyordu. Kupa kollarımın arasında onunla ne yapacağımı bilemeden kendimi yapayalnız hissettim. Uruguay takım kaptanı Abdullah Varela'yı buldum ve kupayı ona neredeyse gizlice teslim ettim. Ona tek sözcük söylemeden elini sıktım. Rimet cebinde Brezilya şampiyonluğu anısına yazdığı konuşmayı taşıyordu. Uruguay temiz bir maç çıkarmıştı. Uruguay takımı 11, Brezilya takımı ise 21 faul yapmıştı. İsveç 3. İspanya ise 4. oldu. Brezilyalı Ademir attığı 9 golle gol krallığını kazandı. Onu 6 golle Uruguaylı Schiaffino ve 5 golle İspanyol Zara izlediler. Obdilio. Ben çocukken koyu bir futbol taraftarıydım ve tüm Uruguaylılar gibi radyoyu kulağım dayayıp Dünya Kupası final maçını dinliyordum. Carlos Sole Brezilya'nın gol attığını duyurunca dünya sanki başıma yıkıldı. O anda en güçlü dostuma başvurdum. Tanrı'ya. Maracana stadına gidip orada oyunu tersine çevirmesi karşında bir sürü adakta bulundum. Hiçbir zaman adamış olduğu şeylerin çoğunu hatırlayamadım. Bu yüzden adaklarımı yerine getiremedim. Üstelik Uruguay'ın zaferi o güne dek görülmemiş bir seyirci kitlesinin önünde gerçekleşti. Hiç kuşku yok ki bir mucizeydi. Ama mucizeyi gerçekleştiren etten ve kemikten oluşmuş bir ölümlü olan Obdulio Varela'ydı. Obdulio çığ üzerimize düşmek üzereyken maçı yavaşlatmış ve daha sonra tüm takımı sırtlamış, salt cesaretle akıntıya kürek çekmeye başlamıştı. Görev tamamlandığında gazeteciler kahramanın peşine düştüler. O ise hiçbir zaman göğsünü yumruklayarak en büyüğün biz olduğumuzu, Rio de Plata'nın çocuklarını kimsenin alt edemeyeceğini söylemedi. Bir rastlantıydı diye mırıldandı Obdulio, başını sallayarak. Fotoğrafını çekmek istediklerinde sırtını döndü. Geceyi yenik takım oyuncularıyla kol kola Rio de Janeiro'nun barlarında bira içerek geçirdi. Brezilyalılar ağlıyorlardı. Hiç kimse bu durumu kabullenemiyordu. Kimse de onu tanımadı. Ertesi gün büyük bir posterin yerleştirilmiş olduğu Montevideo havaalanında onu bekleyen kalabalıktan kaçtı. Biraz keyiflenerek Humphrey Bogart kılığında burnuna kadar indirdiği bir şapka ve yakaları kalkık bir yağmurlukla oradan sıvıştı. Bu müthiş başarı sonucunda Uruguay futbolunun yöneticileri kendilerine altın madalya, futbolcular ise gümüş madalyalar ve bir miktar da para verdiler. Obdulio'nun aldığı ödül ise ancak 1931 model Ford marka araba almasına yetti. O da bir hafta sonra çalındı zaten. Barbaso. 50 Dünya Kupası'nda sıra şampiyonun en iyi kalecisini seçmeye geldiğinde bütün gazeteciler Brezilyalı Moyoker Barbosa lehinde oy kullandılar. Barbosa kuşkusuz ülkesinin de en iyi kalecisiydi. Elastiki bacakları vardı, soğukkanlı kişiliğiyle takıma güven veriyordu. Bir süre sonra 40 yaşlarındayken sahalara veda edinceye kadar da en iyi kaleci unvanını korudu. Top oynadığı onca yıl boyunca Barbosa hiçbir hücum oyuncusunun canını yakmadan kim bilir kaç gol kurtarmıştır. Ama 50 Dünya Kupası final maçında Uruguaylı hücum oyuncusu Gagio onu sağ ayağının ucuyla attığı isabetli bir şutla şaşırttı. Öne doğru çıkmış olan Barbosa geriye doğru sıçradı, topa eli değdi. Ama o anda yere düştü. Topu savdığından emin bir halde ayağa kalktığında topu filelerde buldu. Bu gol Maracana stadyumunu şaşkına çevirdi ve Uruguay şampiyon ilan etti. Üzerinden yıllar geçti ama Barbosa hiçbir zaman affedilmedi. 1993 yılında Amerika'da oynanacak Dünya Kupası seçmelerinde o, Brezilya takımının futbolcularına moral vermek istedi. Onları ziyarete gittim. Ama yöneticiler onu içeriye bile sokmadılar. O günlerde Baldız'ın evinde küçük bir jübilo ücretinden başka gelir olmadan yaşıyordu. Barbosa şöyle dedi. Brezilya'da en büyük suç için bile verilen ceza 30 yıldır. Ben ise tam 43 yıldır işlememiş olduğum bir suçun cezasını çekiyorum. Zara'nın golü. 50 Dünya Kupası'ydı. İspanya, İngiltere ile oynuyordu ve İngilizler uzaktan çektikleri şutlarla sonuca gitmeye çalışıyorlardı. Futbol oyuncusu Gainza sahayı sol taraftan boydan boya kat etti. Defansın yarısını çalımladı ve İngiltere'nin kalesine doğru şutunu çektim. Kaleci Ramsey topa şöyle bir dokunabildi ve Zara'nın ikinci vuruşunda kontrapiyede kaldı. Top sol direğin yanından ağlara gitti. İspanya'nın 6 şampiyonadaki golcüsü ve boğa güreşçisi Molinete'nin mirasçısı Telmo Zara'nın sanki 3 bacağı vardı. Üçüncü bacağı güçlü kafasıydı. En ünlü gollerini kafayla atmıştı. Zara bu maçta zafer golünü kafayla atmadı ama boynunu astı, Inmaculada madalyonunu ellerin arasında sıkarak sevinçle golü kutladı. İspanyol futbolunun yöneticisi Nazilerin Rusya'ya işgaline katılmış olan Armando Muñoz Colera, General Franco'ya telsizle bir mesaj gönderdi. Ekselansları, şeytanın bacağını kırdık. Bu, 1588'de İspanyolların yenilmez armadasının manş denizinde bozguna uğratılmasının intikamıydı. Munoz maçı dünyanın en büyük liderine ithaf etti. Bir sonraki maçı kimse ithaf edemedi çünkü İspanya Brezilya'ya karşı oynadığı maçta 6 gol yedi. 7. ayrımın sonu sayfa 111.